Ayrım 4.
Dur aman dedi, ellenmekten hiç hoşlanmayan annem. Seyret işte. Kör Ankara Ovası'ndan bir yerlerden birilerini çağırmaya devam etti. Çağrısını cambaz Süheyla duydu. Mavi pullarla kaplı, mavi tül elbisesiyle bilinmeyen bir yerlerden süzüldü. Mavi ışıkta belli belirsiz sarkan mavi ipe tırmandı. Çağrı daha da acılaştı. Kızın ilk adımlarıyla birlikte ağıta dönüştü. İpten düşmesi kaçınılmazdı. Kör şarkıcı ölümü karşılıyordu. Ben adamın ciddiyetinde haklı olduğunu anlıyordum. Besbelli cambaz kız az sonra ışıklı mezarına geri dönecekti. Süheyla ipin bir ucuna yürüdü, geri gelirken sendeledi. Seyirciler prova edilmişçesine uyumlu bir eşlemeyle inlediler. Kız güldü. Sıklemen dudaklarının arasından sivri dişleri göründü. Tombul bedenini sıçrata sıçrata ipi iki kez daha boyladı. Oturdu, kollarının arasından ters takla atarak yere süzüldü. Ayak parmakları yere değdiği anda bütün ışıklar yandı. Çadırımın üstüne şıp dedi damladı. Çadırımın üstüne şıp dedi damladı. Dört kişilik çalgıcı heyeti notaları yerden yere attı. Gecenin ikinci atraksiyonu cambazhanenin medarı iftarı kovalanıyormuş gibi sahneye daldı. Onun giysisi siyah tüldendi. İçinde sütyeni yoktu. Kocaman siyah yaralar gibi çalkalanan göğüs uçlarına bakarken terliyordum. Ne çirkin şey ya Rabbi dedi annem. Nasıl müsaade ediyorlar böyle şeylere? Çoğu riyaseti cumhur muhafız alayının izne çıkmış erlerinden oluşan seyirciler yırtındılar. Az sonra sahneye gazoz şişeleri yağmaya başladı. Hayvan bunlar dedi babam tiksintiyle. Tövbe ya Rabbim, babaannem başını önüne eğdi. Ben dansözün şişelerden sakınmaktaki ustalığını inceliyordum. Yapma aslanım, kıyma bana. Kadının altın dişlerinin parladığını gördüm. Yapış yapış uzun siyah saçları her yanaştığında ortalığı soğan kokusu sarıyordu. Seyircilerin heyecanı yatışmak bilmedi. Anlayamadığım bir nedenle öfkeliydiler. Herhalde bu dansözü sevmediler. Derken sahneye bir ikincisi fırladı. Yeni gelen Prenses Semiramis'i azat etti. Ancak seyirci onu da beğenmemiş olmalıydı. Yanık izmaritler fırlatmaya koyuldular. Kadının çıplak kollarını hedefliyorlardı. Seni azgın seni dedi kadın. İsabet aldığında göbeğini izmariti fırlatandan yana döndürdü. Burnuna burnuna hoplattı. Garip bir dayanışma içindeydiler. Kadın onların ne dediklerini anlıyor, elleriyle, zilleriyle, kirden simsiyah tülleriyle cevaplıyordu. Yaşa anam, yesinler seni. Hepsi senin mi? Şükran ifadeleriydi. Alkışları kadın sahneden inip soyunma yerine varıncaya kadar devam etti. Tin tin tin tin. Kör şarkıcı bu defa bağlamasını akort etti. Seyirciler dikkat kesildiler. Angara'da yedim taze meyveyi. Boşa çiğnemişem kardeş yalan dünyayı. Of of ciğerini boşalttı kalabalık. Söyleyin anama anam ağlasın. Babamın oğlu var beni neylesin. Kahpe felek haykırdı delikanlılardan birisi. Ortalığı saran yine ölüm kederiydi. Seyirciler çıt çıkarmadan saygıyla dinlediler. Bana gelince tuhaf bir suçluluk duygusuna kapıldığımı çok iyi hatırlıyorum. Sanki görmemem gereken bir şeylere tanık olmuştum ve bu beni utandırıyordu. Öte yanda kendilerini bu acıklı uzun havaya kaptıran seyirciler ağır bir görevi başarıyla sonuçlandırmışlar gibi ciddileştiler. 10 dakikalık arada deminki rezaleti çıkaran onlar değillermiş gibi ağırbaşlı ve vakurdular. Az sonra Sedes ailesini bu rezalete katlanmaya zorlayan sas heyetinden akordiyoncu Turan hatır sormaya yanımıza geldi. Annemin çocukluk arkadaşı Mebrure teyzenin oğluydu. Davetiye göndermek suretiyle hürmetlerini sunmuştu. Oğlum bu ne hal diye hoşgörüsünü saklamaya çalışmak bir yana, büyük bir haklıcılıkla sergileyen annemden o gece bir kez daha nefret ettim. Zavallı Turan abi, bizimkileri davet etmek suretiyle yaptığı yanlışı o zaman fark etmiş olmalı. Ekmek parası, Behiye teyze dedi, gözleri yerde. Hani sen konservatuara gidecektin? Kısmet değilmiş, mırıldandı genç adam. Okumamıştı tabii. Düşe düşe cambazhaneye kadar düşmüştü. İşte rahmetli Celal enişte görseydi yüreğine inerdi dedi Behiye Hanım. Sonradan İhsan Bey'in toparlandığını gördü. Ne o, kalkıyor musunuz? Kabahatini affettirme telaşıyla ekledi. İki ecnebi akrobat var. Onları da seyredin de öyle kalkın bari. Bizim gitmemiz lazım dedi müdür bey. Kısa ve kesin. Akordiyoncunun yüzüne bakmıyordu. Oğlum yemeğe gel dedi Behiye Hanım. Ama ne gün ne de saat belirtti. Söz vermeyeyim teyze. Bizim bir günümüz bir günümüze uymuyor diye yalan söyledi Turan. Babam yol boyunca söylendi. Ömründe bu denli berbat bir şeyi ne görmüş ne de işitmişti. Düpedüz hakaretti. Behiye Hanım acındıracak oldu. Zavallı çocuk. Müdür bey büsbütün köpürdü. Sizin ruhunuz sufli. Yazıklar olsun size verdiğim emeklere. Bir de marifçi olacağım. İnsan kendi ailesini terbiye edemedikten sonra kendisine acıyordu. Bozmayın asabınızı akşam akşam yalvardı Behiye Hanım. Sonra uykunuz kaçacak. Ne ki uykusu kaçan İhsan Bey değil ben oldum. Telde yürüyen kız değil melekti. Giysisi tül değil buluttu. İlk dizelerimi bu kıza yazdım. Daha doğrusu bir yerden almış uyarlamış bir hayranınız diye imzalamıştım. Şöyle bir şeylerdi. Karanlıklardan doğar Süheyla. Tüle bürünür, maviler sürünür, şebboy yerine. Saatini hiç şaşırmaz. Koşar seyirciler önüne. Bir nazlı gelin gibisin. Alımlısın, cilvelisin. Seni ne kadar özlemiş hayranın, görünmelisin. Özenle zarfladım, götürdüm. Gişedeki adam zarfı hışımla yırttı, okudu. Seni gidi utanmaz, arlanmaz seni. Bacak kadar boyundan utanmıyor musun? Defol buradan, yoksa kırarım bacaklarını. Kağıdı buruşturduğu gibi çöp tenekesine fırlattı. Bak hala duruyor, gişeden fırlayacakmış gibi yaptı. Eşek oğlu eşek, yetmedi, domuz suratlı eşek. Ne yırtıyorsun kağıdı? Adamın taburesinden yere atlamasıyla gişenin kapısından çıkması bir oldu. Cüce olduğunu o zaman gördüm. O kadar kısaydı ki vursam yıkılırdı. Ama o yüzü, umutsuz aşkın ne olduğunu o gün anladım. Babam bir sonraki hafta sonunu cambazhanenin kötü tesirini silmek için kullandı. İkinci Dünya Harbi içinde gizli Komünist Partisi'nin bir kolu olan İleri Gençlik Birliği cephesinin, 2 Temmuz 1946'da legale çıkmış bir veçesi olan İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği İYTGD'nin, Beethoven'ın ölümünün 123. yıl dönümü münasebetiyle tertiplediği anma törenine götürdü beni. Sufli ruhlu olduğunu biraz olsun yontabilmek, müzisyenlerin götesiyle tanıştırmak uğruna nedenli büyük bir hata yaptığını da konuşmacılar Beethoven'ı antifaşist ve barış cephesinin müzisyeni olarak takdim edince anladı. Bana gelince Bakkal Şükrü Efendi ile başlayan, bu evin dışında farklı bir dünya var duygusunu bir kez daha pekiştirdim. İYTGD'nin resmi yayın organı, Hür Gençlik Dergisi'nin hür bir tahsil, hakiki bir hürriyet, devamlı bir sulh çağrısını tekrar tekrar okudum. Fukarayı Kasibe Marşı, Kutül Amare derken siyasi merakım yeni yeni uyanmaya başlamıştı. O harikulade şiirleri yazan Nazım Hikmet'i hapishaneden kurtarma kampanyalarını başarıları için dua ederek inşallahlarla izledim. Kore Savaşı'na karşı çıkanların nedenlerini anlamaya çalıştım. Daha sonra hayatımda tayin edici bir rol oynayacak olan Behice Boran adını ilk kez 1951 Eylül'ünde komünistlikten 10 aya hüküm giydiğinde duydum. Ankara Üniversitesi Öğrenci Derneklerinin 1955 Kıbrıs mitingi, katıldığım siyasi içerikli ilk miting oldu. Ancak devletin de desteklediği bir miting olmuş olmalıydı ki, bütün okul katıldık. Bahçeden düzenli sıralar halinde çıktık. Büyücek bir bayrağın altına girebilenlerimiz girdi. Giremeyenlerimiz bulduğumuz dövizleri taşıdık. Yollara, taşıtların üzerlerine, duvarlara kazılı "Ya Taksim ya Ölüm" sloganlarının arasından yürüdük. Göstericiler diğer grupların katılmasıyla çoğaldı. Az sonra sıralar birbirine girdi. Düzen bozuldu. Kalabalık sürüklendi. Öğretmenlerimizi kaybettik. Derken nereden geldikleri, kim oldukları belirsiz bir grup. Kimler olduklarını çok sonraları öğrendiğim bir grup. Başlattı. Ya Taksim, diğeri cevapladı. Ya ölüm. O zamanlar bile provasız mümkün olamayacağını düşünmüştüm. Her neyse. Seslerimiz Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın binalarından yankılanıyordu. Ankaralılar pencerelere fırladılar. Birbirlerine ne olduğunu sordular. Kimileri alkışladı, kimileri ürktü. Ya Taksim, ya ölüm. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. Yürüdükçe açıldığımız, açıldıkça dayanışmanın keyfine vardığımızı hatırlıyorum. Polise, askere karşı değil, onlarla beraber yürüyorduk. Sonradan sıkça rastlayacağım barikatlar henüz yoktu. Karşı taraf yoktu. İnsanları birbirine yaklaştıran, günlük sorunlarını unutmalarına yardımcı olan bir büyük kır koşusuna çıkmış gibiydik. Ortak ideallerin tensel teması başlattığının bilincine de o gün vardım. Erkekler tanımadıkları kızlarla kol kola giriyorlardı ve kimse bir şey demiyordu. Caddelerin kenarlarında birikenlerin, İşte aslanlar geçiyor, işte Türk gençliği geçiyor türünden övgüleri cabasıydı. Birisi başlattı, biz de sürdürdük. Kalleş İngiliz, kancık İngiliz. Amerika Birleşik Devletleri'nin iyi niyetinden henüz kuşku duyan yoktu. Amerika uyan diye uyarmakla yetindik. 2 yıl önce Atatürk'ün naaşı taşınırken gördüğüm Anıtkabir'e ulaştığımızda aslanlı yol dolmuş, konuşmalar başlamıştı. Ey Yunanistan, ey İngiltere, sizinle dost olmaktan bıktık. Kalleş İngiliz, kancık Yunan. Ey komünistlerle kader birliği yapan İngiliz, mücadelemiz bütün dünyaya karşı bile olsa asla göz kırpmayacağız. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. Öyle bir kaynaştık ki hepimiz bir Mustafa Kemal'iz. Derken kalabalık dalgalandı, alkışlar daha da arttı. Fazıl Küçük, Fazıl Küçük diye tempo tutmaya başladılar. Az sonra yüksekçe bir yere çıkan Doktor Küçük'ün yoğun Kıbrıs lehçesiyle haykırması duyuldu. Amerikan kayıtsızlığını esef verici buluruk. Doktor Küçük'ü Demokrat Parti Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Evliyaoğlu izledi. Ey İngiliz, senin ipini pazara çıkardık diye bağırdı. Ama bizim paramızla o ipliğe para vermeyiz. Yağma yok artık. Biz Kemalistlere artık konuşma sırası gelmiştir. Kemalistler sözcüğü parola gibiydi. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. Tempo tuttuk. Heyecanlı bir gün olmuş olduğu muhakkak ama yine de isimlendiremediğim bir hüznü sardığını hatırlıyorum. Şimdi ne olacak? Kıbrıs'ta ne olacak demek istiyordum ama adaşım 252 Mehmet yanlış anladı. Ulusa yürünecek. Benim daha iyi fikrim vardı. Boş ver, Ankara sinemasında Kahraman Şerif oynuyor, ona gidelim. Gölbaşı'nda rock'n'roll filmi var, çok güzelmiş. Milleti kendinden geçiriyormuş. Dayanamayıp dans ediyorlarmış sinemanın içinde. Her matinede camlar kırılıyormuş. Onu görmüştüm. Öyle mühim bir film değil. Carrie Cooper'ı görmeyi tercih ederim dedim. Öyle yaptık. Ve Kahraman Şerif'in şarkısı aylarca dilimden düşmedi. Dönüşte Şükrü amcanın dükkanına ıslık çalarak girdiğimi hatırlıyorum. Şükrü amca, selamun aleyküm, nereden böyle? Mitingden, Kıbrıs mitinginden. Doktor Küçük de oradaydı. Gazete kağıdından imal ettiği kese kağıtlarını tutkallıyordu. Gözlüklerinin üzerinden baktı. La havle ve la kuvveten dedi. Onaylamadığını hissettim. Niye? Karşısına geçtim, oturdum. Kese kağıtlarının bir kısmını önüme çektim, tutkallamaya koyuldum. Niye dedim. Yine İngiliz oyununa kurban gideceğiz diye içini çekti ihtiyar adam. Nasıl yani? Bak oğlum, bizim Kıbrıs'ta işimiz yok. Olsaydı Mustafa Kemal Misak-ı Milli'ye dahil ederdi, ta başından. İyi ama orada Türkler var. Kerkük'te de var, Batı Trakya'da da var, İran'da da var. Koca bir imparatorluk tasfiye edersin de olmaz mı? Niye Kerkük değil de Kıbrıs? Üstelik Kerkük'te petrol de var. İngiliz baştan karar vermiş. Bizi orada Yunan'la birbirimize düşürecek. Sonra da adaya konacak. Ada zaten onların değil mi? Ama Yunan ne zamandır istiyor adayı. İngiliz de onların karşısına bizimkileri çıkarıyor. İtaliklediğini duyar gibi oluyordum. Biz kıran kırana savaşıyoruz ya. Bir baktık ki öldürdüklerimiz İngiliz değil. Hintli, Nepalli, Pakistanlı. Hemen hepsi de Müslüman adamlar. Ne iştir? Bak şu İngiliz'in aklına. İyi de oralardaki Türkler ölsün gitsinler mi? Ne ölüp gidecekler? Kışkırtılmasalar kuzu gibi yaşar gider iki millet. Amma da yaptın Şükrü amca. Tarih boyu savaşmış can düşmanı iki millet nasıl yaşayacak kuzu gibi? Yaşar oğlum yaşar. Hakim sınıflar olmasa yaşar. Milletin anası ağlarken keyfi bozulmayanlar olmasa yaşar. Bak işte onların milleti yoktur. Zenginler demek istiyorsun. Millet diye bir şey yoktur. Fukara vardır, zengin vardır. Her milletin fukarası ayrı kaba tükürür. Zengini ayrı kaba tükürür. Eğer ille de millet vardır dersen, dünyada topu topu iki tane millet vardır. Fukaralar milleti, zenginler milleti. Zenginler milleti fukaralar milletini suistimal eder. Sırtından servet yapar. Sonra da servetini korusun diye eline silah verir, cephe cephe süründürür. Anadolu'da şuralar hükümeti var olsun. İşçilerin emeği özlerine yar olsun. Bu kadar aptal mı bu fukaralar? Aptaldırlar ya. Kimse onlara sen benim malımı mülkümü korumak için savaşıyorsun demez ki. Allah için savaşıyorsun der. Vatan için savaşıyorsun der. Elin Hintlisini boğazlatır, madalya verir. Bandomuzu ka bayrak derken fukara öyle bir kibirlenir ki artık alın bu madalyayı da demeyi akıl etmez. Uzun sözün kısası şu. Biz ne zamanki bir yeri terk ettik ardımızdan teneke çaldılar. Bu Kıbrıs işi uzarsa gün gelir Kıbrıslılar da arkamızdan teneke çalarlar. Bunu böyle bilmeli. Ama onlar da Türk. Sen kulak asma aslanım. Adamın canı yanmaya görsün. Ne Türklüğü kalır ne de başka milleti. İngiliz'in aklı buradadır. Çekilirken arkasından teneke çaldırtmaz. Bir de kralının resmini bırakır da seneyi devriyesini kutlatır. Ben sana diyeyim de bu ihtiyarın sözü kulağına küpe olsun. Biz kötü oluruz, İngiliz iyi olur. Müstemlekeciliği en iyi bilenler onlardır. Şükrü amca sen de onlardan mısın? Kimlerden oğlum? İştirakçilerden. Git işine oğlum dedi Şükrü amca. Git işine. Ben de italikledim. Sükut ikrardan gelir. Kıbrıs mitinginden sonra en çok etkilendiğim siyasi olay 555K'dır. 1960 yılının 5. ayının 5. gününün saat 5'inde Türkiye Cumhuriyeti'nin başvekilinin Kızılay'da dövülmesi olayı. 9 gün sonra iktidarının 10. yılını tamamlayacaktı. Halkı yollarına develer, mandalar kurban ediyordu ama gitmeyen bir şeyler vardı. Nicedir tırmanan huzursuzluk söylentilerinin doğruluk derecesini bizzat saptamakta ısrarlıydı. Miting alanına yürüyerek geldi, yaptığının delilik olduğunu kimse söylemedi. Olur mu böyle olur mu, kardeş kardeşi vurur mu? Islıkla inceden çalınan marşı Sıhhiye'de Etibank'ın önünde duydu. Sevilen bir türküydü. Söylendiğine göre başvekil de mırıldanmaya başladı. Miting meydanına parti kurultayına girer gibi girdi. Gülücükler dağıtıyor, balkonlara el sallıyordu. Göstericiler hasımlarının kendilerini şereflendirdiğinden habersiz az ileride büyük sinemanın kapısında asılı afişi alaşağı etmekle meşguldüler. Afiş 14 Mayıs'ta Demokrat Parti il başkanlarının himayesinde verilecek konseri müjdeliyordu. Başvekil, eğer bir ihtilal yapılacaksa biz yaparız. Yerlerinden bile kıpırdayamazlar. Gerekirse ben orduyu birkaç yedek subayla idare ederim deyip asker sivil Aydın Zümre'nin devrimci geleneğini rencide etmişti. Ama milyonların sevgisinden emindi. Olan bitene neredeyse ayıp ayıp diye bakıyordu. Kalabalık başvekilin aralarında olduğunu birden fark etti. Şaşkınlık anlıktı. Konumunun soyutlaştırdığı birinin herkes gibi bir sıkımlık candan ibaret olduğunu görmek yadırgatıcıydı. Taraflar aynı anda idrak ettiler. Ses kesildi. Yaklaşmaya, çemberi daraltmaya başladılar. Menderes istifa. Gerilerden patlayan ses tahrik etti. Katil iktidar. Sloganlar, küfürler ard arda sıralandı. Başvekilin gülen yüzünün katıldığına, beyaza döndüğüne tanık oldum. Kalbim deli gibi çarpmaya başladı. Ne istiyorsunuz diye bağırdı Adnan Menderes. Söyleyin ne istiyorsunuz? Kalabalığa doğru birkaç adım attı, bir itişmedir başladı. Yılların tartışmasız iktidarını bir kol boyu mesafede buluverenler dokunmadan edemediler. Uzun ve kasvetli bir rüyadan nihayet uyanmış olduklarını kendilerine ispat etmek ister gibi, gerçeğin, karşılarında dikilen ve alt tarafı kendileri gibi bir insandan ibaret olduğunu kanıtlamak ister gibi, boyun bağına asıldılar, ceketine yapıştılar. Başvekil hala soruyordu. Söyleyin ne istiyorsunuz? Katil iktidar istemiyoruz, katil Menderes. Adamcağız bağrını açtı. Ben katilsem öldürün beni diye haykırdı. Öyleyse öldürün beni. Kolalı gömleklerin, kılı kırk yaranşıklığın asaletinin bir anda aslına rücu ettiğini, onulmaz bir haksızlığa uğradığını düşünen bir insanın biçare öfkesini gördüm. Altındağ'dan, kalenin oralardan kimseler var mı diye bakındım. Çok sevdikleri Menderes'in bu halini görsünler, kırılsınlar istemiyordum. Burada bir açıklama yapmalıyım. 14 Mayıs 1950'yi çok zorlandığım günlerden birisi olarak iyi hatırlıyorum. Demokratlar kazanınca bizim evimizdeki kin dolu matemin aksine yukarıdaki mahallenin çocukları çok sevinçliydiler. Daha sonraları anladığım gibi bunlar dipçiklenen, horlanan adamların çocuklarıydılar. Birinin babası Atatürk Bulvarı'ndan kanısı ile geçmeye kalktığı için karakola alınmış, dayak yemiş, uzun bir süre yatmak zorunda kaldığı için işini oğluna devretmek zorunda kalmıştı. Ben sırf kanı ile caddeye girdi diye polisin adam döveceğine inanamıyor, başka bir çapan oğlu arıyordum. Bu da arkadaşımı çileden çıkarıyordu. Sonunda patladı. Bunlar hep o İsmet gavurunun işi. Ben de gavur kelimesine ifrit oldum. Saydım döktüm ama hafızın oğlu durmadı. Gavur işte dedi. Gavur olmasa ezanı Türkçe okutturmaz. Cümle alemi günaha soktu. Bunu gavur yapar. Hepimiz cehennemde çatır çatır yanacağız. O zaman bizi kim kurtaracak? Söyle bakalım. Ezanın dili üzerinde murakabe edilmiş bir fikrim yoktu. Hafızın oğlu ise ezan Türkçe okunmaz. Allah eğer ezanın Türkçe okunmasını isteseydi, peygamberimize vahiyleri Türkçe gönderirdi dediği zaman söyleyecek sözüm yoktu. Bunları nereden bildiğini sorduğumda da, babam hafız benim dedi ve akarsular durdu. Gazetelerin Ticani karikatürleriyle dolu olduğu yıllardı. Ticani ne demekti bilmiyordum. Ama bu siyah cübbeli, çember sakallı, korkunç görünüşlü resimlerin Hacı Hoca takımıyla bir ilgisi olduğunu seziyordum. Demek bu çocuğun babası da Ticani'ydi.